Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı programımızın başında hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Bugün programımızda neler var sevgili dinleyicilerimiz, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak bilmeceleri konuşacağız. Bilmece nedir, nasıl bir türdür diye soracağız değerli konuğumuza ve Türk dünyasından bilmecelerden örnekler ulaştıracağız sizlere. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz stüdyo konuğumuz olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen sonrasında yine bugün programımızda Barış Pınarı Harekatı'na yönelik konu ve konuklarımız olacak. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ ile. Bölgede barışı tesis etmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na dair değerlendirmeleri alacağız. Hemen sonrasında uzman vaiz Ayşe Akkoç stüdyo konuğumuz olacak. İslam'ın evrenselliği ve barış dini oluşu bağlamında barışın tesisinde bize düşen sorumlulukları konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Evlatsın, babasın, abi kardeşsin. Her ocakta tüter sevgin Mehmet'im. Sevgili nişanlı belki de eşsin. Dünyada yok eşin dengin Mehmet'im. Evlatsın, babasın, abi kardeşsin. Her ocakta tüter sevgin Mehmet'im. Sevgili nişanlı belki de eşsin. Dünyada yok eşin dengin Mehmet'im. Kiminiz kıtada, kimisi perde. Huzur var, güven var olduğun yerde. Yeter ki mektup yaz, haber gönder de. Huzurla dolsun yuvan, evin Mehmet'im. Yeter ki mektup yaz, haber gönder de. Huzurla dolsun yuvan, evin Mehmet'im. Askerim yedim aslan Mehmet'im. Tez dön de bağrıma yaslan Mehmet'im. Askerim yedim aslan Mehmet'im. Tez dön de bağrıma yaslan Mehmet'im.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikte. Sayın Türk Yılmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bilmeceleri konuşacağız bugün. Çocukluğumuzun o önemli, o güzel ve gerçekten bence zihin çalıştırdığına evet. ve önemli bir zihin aktivitesi olduğuna inandığım çok kıymetli edebiyatımızın özel bir yerinde evet. yer alan bilmeceleri konuşacağız. Ama Türk dünyasında da bildiğimiz kadarıyla bilmecelerin tamamını düşündüğümüzde çoğu benzerlikler de evet, olduğunu evet. görüyoruz. Evet. Tüm bu konuyla ilgili detayları sizden alalım. Öncelikle bilmece nedir diye soralım. İsterseniz kavramsal olarak başlayalım.
Evet, bilmece sadece Türk folklorunda değil aslında dünya folklorunda da çok önemli bir tür. Ve en zengin türlerden biri, folklorun en zengin türlerinden biri. Varyantlaşmaya çok müsait. Sözlü gelenekte doğan ve yayılmaya müsait olan her tür gibi aslında. Dolayısıyla sabit bir türden değil. Çeşitlemeleri olan, varyantları olan bir türden söz ediyoruz bilmece dediğimizde. Şöyle kısaca hemen bir tanımlarsak, çünkü bilmeceyi diğer soru türlerinden ayırt etmemiz lazım. Her soru bilmece değil. Yani bilmeceyi kendi içinde sınırlamamız gerekiyor. Şöyle diyelim, somut ve soyut birçok kavramla ilgili üstü kapalı bir soruyu bize böyle uzak yakın çağrışımlar yaparak zihnimizde, uzak yakın çağrışımlar sağlayarak düşünce ve dikkatimizi aksettiren ve karşılığını bulmayı hedefleyen, geleneğin gereği olarak böyle bir yarışma, bir oyun, bir aktivite, bir iş sırasında, bir imece sırasında belki sorularak, işlevsel olarak da kendini gösteren bir tür. Dolayısıyla hani bir matematik sorusundan farklı ya da ne diyelim bir bulmaca sorusundan farklı. Bir kere gelenek lazım bunun için. Yani her soru bilmece değil, bilmecenin geleneksel bir soru olması önemli. Dolayısıyla da böyle bir sınırlaması var bilmecenin. Dediğimiz gibi Türk dünyasında da tabii bu türden söz ediyoruz. Sadece Anadolu sahasına özgü bir tür değil. Ama onlar da biraz isimler farklı. Biz bilmek fiilin kökünden bilmeceyi türetmişiz. Onlarda da daha çok tapmak fiilinin kökünden tapmaca fiili daha yaygın ya
tapmak,
da ismi
bil
yaygın.
Anlamına
evet,
geliyor.
Evet, tapmak tam olarak bizdeki bilmenin karşılığı. Mesela birkaç örnek vereyim hemen. Mesela Altaylar tabıskak diyorlar. Azeriler tapmaca diyorlar. Tabi bunun türevleri var ama ben şöyle hemen hızlıca geçiyorum. Başkurtlar yine yomak ya da tabışmak ismini veriyorlar. Karaçay Malkarlar'da çok değişik Elbergen Comak diye bir isim veriyorlar onlar. Evet, Karakalpaklar, Özbekler, Jumbak, Cumbak gibi böyle değiştirerek söyledikleri isimler var. Aslında Türkiye Türkçesinde de sadece bilmece yok. Farklı kullanımlar da var. Onları da mesela birkaç tane söyleyelim. Mesela sadece bilmece demiyoruz. İşte asal diyoruz, asal sorma diyoruz, bağlama, bilmece söyleşme, gazelleme, fıcık gibi böyle çok yöresel isimleri de var bilmecenin. Yani başka isimlerle de karşımıza çıkabiliyor bilmece. Bu bakımdan hem terim olarak çok zengin hem de üretim olarak da ürettiği tür olarak da çok zengin bilmeceler. Şimdi nasıl bir tür? Ondan birazcık daha böyle söz etmek istiyoruz. Belki o tanım yeterli olmamıştır. Bir kere dediğimiz gibi geleneksel bir soru. Bu özelliği dediğim gibi onu soru ve karşılığı bilinmek üzere sorulan her şeyden ayırt ediyor. Mesela edebiyatımızda, aşık edebiyatında ve divan edebiyatında muamma ve lugaz diye iki tür var. Onlarda da bir soru esas aslında. O türün doğuşu da bir sorudan kaynaklanıyor ama yine de bilmeceden farklı. Dolayısıyla hani bilmecenin geleneksel olması, onu biçim, bağlam, işlev, zaman bakımından böyle bir geleneksel bir yapının içine sokuyor. Mesela rastgele bilmece soramayız. Hadi gel sana bir bilmece sorayım gibi bir yaklaşımımız olamaz gelenekte.
Bulamayız aslında, o kadar kolay da cümleler tabii. bir araya gelmez. Hep programın başında söylediğim gibi bir zihin ürünüdür
tabii,
de
tabii,
aynı
tabii.
zamanda.
Gerçekten öyle. O yüzden hani onun bir bağlamı olmalı. Hani fıkrayı belki pat diye anlatabiliriz ama hani böyle aklımıza bir geldiği anda. Bilmece için biraz daha böyle geleneksel bir ortamın olması. İki grubun belki karşılıklı olması.
Bir yarış da var
tabii,
aslında
tabii,
değil
tabii.
mi?
Orada güzel bir yarış. Orada zihni muhakeme ettirecek bir sürü soru soruluyor. Dolayısıyla bir grup lazım. Bu bir yarışmaya da dönüşebilir, bir oyuna da dönüşebilir. Tabii biz bilmeceyi bugün daha çok eğlence ve bu yönüyle ele alıyoruz ama bilmecenin ilk doğduğu zamanlardaki işlevi bunun çok daha üstündeydi. Mesela ülkeler savaşabiliyordu bilmece sordukları bilmecelerin karşılıklı cevapları bilinemiyorsa. Evet. Ya da ölüm cezasına çarptırılan birisi sorulan bir bilmecenin cevabını bildiğinde ölüm cezasından kurtulabiliyordu. Ya da bilmeceyi soramayan bir damat gelinin yanına oturamıyordu. Yani böyle bir...
Bu Türkiye, evet, Anadolu coğrafyasında
aslında
mı yoksa Türk dünyası
genel olarak
coğrafyasında?
Bütün toplumlarda bilmecenin bugünkü işlevlerinden çok daha önemli, çok daha hayati işlevleri olmasına tanık oluyor bu söylediğim cümleler. Tabii Anadolu sahasında da bu tip uygulamalar var ama genel olarak bunu söylemiş olalım. Dediğim gibi soru olmakla birlikte sadece... Aynı kültürel çevreye mensup kişiler tarafından soru olduğu biliniyor. Şimdi bizim bilmecelerimizi biraz sonra örneklendireceğim. Çoğu aslında soru cümlesi bile değil. Bir düz cümledir ama biz onun bu geleneğe mensup kişiler olarak bilmece olduğunu biliriz. Yani düz soru cümlesi olmadığı halde o cümle bize soru olarak yansır. Bilmecenin böyle çok gerçekten o küçücük yapısı içerisinde çok ilginç özellikler saklıdır. Ve biz bunları farkında olmadan biliyoruz. Ben şimdi böyle söylüyorum ama siz zaten bunu biliyorsunuz. Mesela dinleyicilerimiz de mutlaka biliyorlar. Bilmeceler tabii pek çok böyle sanatı da içinde barındırıyor. Şimdi bir bilmece soruyoruz mesela. İçerisinde mübalağa sanatından tutun, abartıyoruz. Değişik şeyler, istiareler kullanıyoruz, farklı benzetmeler yapıyoruz. Yani sorduğumuz nesnenin sadece o şekilsel özelliklerinden hareketle değil, biraz daha böyle
mecazi
anlamlarıyla onu sormaya çalışıyoruz. Dolayısıyla söz sanatlarının da çok yoğun olarak görüldüğü bir tür. Sözlü yaratılıyorlar, geleneksel icrası da tabii ki sözlü. Dediğim gibi böyle karşılıklı gruplar arasında gerçekleşiyor. Ve değişmez bir şekli yok. Yani sözlü kültür ürünlerinin hepsinde olduğu gibi bilmecenin de böyle varyantlaşabilen, mesela uyağı aklımızda tutarsak önüne başka şeyler getirip başka şeyler de sorabiliriz. Böyle esnek bir yapısı var.
Ama uyak da hep gördüğümüz kadarıyla o bilmecenin sanki olmazsa olmazı değil
şüphesiz
mi?
Şüphesiz tabii. Zaten onu böyle ahenkli, şiirsel bir üsluba sokan o uyağı. Ama hani çok becerikliysek, çok yetenekliysek bu konularda o uyağın başına farklı şeyler getirip orayı da böyle bir farklı soru şeklinde de sokabiliriz.
Evet.
Bu bakımdan da biraz bize esnek bir tür olarak görünüyor. Dediğim gibi üslup konusunda yani soru ifadeleri yer almayabilir. Böyle yani doğrudan soru cümlesi olanlar da şüphesiz var ama bizim bilmecelerimizin çoğu düz cümle ama soru olduğunu anlıyoruz onların. Böyle bir özelliği var. Dili çok sade bilmecelerin. Herkes anlıyor. Hiç kimse zorlanmıyor. Belki cevabını bulmakta zorlanıyoruz ama bilmeceyi çok rahatlıkla anlıyoruz. Bir zeka oyunu hiç şüphesiz. Bazı bilmecelerin böyle müstehcen bir kimliği varmış gibi görünüyor ama hiç cevaplarının öyle olmadığını biliyoruz. Bu da bilmecenin söz sanatı olarak ne kadar aslında hünerli bir yapısı olduğunu gösteriyor bize. Bu tip özellikleri var bilmecelerin. Başka mesela doğuşuyla ilgili belki birkaç cümle söyleyebiliriz. Yani bilmece bilmece olarak mı doğmuştur? Direkt böyle birbirimize soru soralım, zekamızı muhakeme edelim falan diye mi soruluyordu acaba diye
öyle
bir soru gelebilir aklına.
Öyle mi acaba?
Öyle değil. Yani bilmeceleri bugünkü haline alması tarihsel süreç içerisinde biraz zaman almış tabii ki. Bilmecelerin doğuşunu sağlayan şey sembolik dil aslında. Tabii biz bugünkü dünyayı algılama vizyonumuz, bilgimiz, işte bilginin en yoğun olduğu dönemi yaşıyoruz. Elektronik kültür çağını yaşıyoruz biz. Dolayısıyla hani her şeye hakimiz ama ilkel dönemin insanını düşündüğümüzde onların dünyayı algılama güçleri çok sınırlı ve olup biten her şeyle ilgili farklı bir algılama biçimleri var. Mesela onlara göre doğadaki her şeyin bir ruhu, dolayısıyla bir sahibi var. Yani mesela rüzgarın bir sahibi var. Yani rüzgar sadece rüzgar değil, o bir ruh. İşte toprağın bir ruhu var. Dolayısıyla doğayla da böyle bir mücadele halinde olduğu için ilk insan o ruhları kızdırmamak, o ruhları kırmamak, incitmemek için çoğu kere adlarını söylemekten sakınıyorlar. Ve bu adlarını söylemeden sembolik olarak başka bir isim bulma gayreti aslında bilmecelerin ilk ortaya çıkış şekli.
İlginçmiş.
Tabii o zaman ona bilmece demiyoruz ama bir sembolik yapı var yani orada. Biz aslında bugün bunu hala söylüyoruz. Türkçede de mesela yerin kulağı var ifadesi. Bizim bu animistik anlayışın hala dilimizdeki uzantılarından biridir. Yerin kulağı yoktur ama biz çok arkaik bir bilgiyle bunu söylüyoruz. Biz belki onu başka mecazi anlamda kullanıyoruz ama çok enteresan değil mi? Yerin kulağı vardır, rüzgarın ayağı vardır, güneşin gözü vardır demek gibi bir şey bu aslında. Bu bakımdan hani dilimizde aslında bunu hala bu animistik anlayışı bir biçimde yaşattığımızı da düşünüyorum. Bu sembolik dilin başka tabii kendini gösterdiği yerler var. Mesela özellikle geleneksel yapının muhafaza edildiği yerlerde kadın erkek ilişkilerinin açık bir dille gerçekleşmediği zamanlarda kadınlar özellikle eşlerinin ve akrabalarının, eşinin akrabalarının adını söylemekten, adını söyleme konusunda yasaklanıyorlar. Mesela diyelim ki eşinin erkek kardeşinin adı Aydemir. O kadının Ay ve Demir ismini söylemesi yasak. Hatta bunların eş anlamlılarını söylemesi bile yasak. Dolayısıyla onun yerine başka bir şey bulmak zorunda. Yani o lügat kendiliğinden gelişiyor. O yasaklar da biraz bu sembolik dili oluşturuyor. Bu tip şeyler, çabalar, uğraşılar işte bilmecenin tohumlarını atmaya başlıyor.
Gerçekten çok ilginçmiş. Evet. Hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Doğrusunu
evet, çok
söylemek
enteresan
gerekirse.
Bir çıkış noktası var. Tabii biz bugün onu başka bir şeyle, artık başka bir işlevle kullanıyoruz.
Evet. Şimdi Türk dünyasında da var dedik ama örneğin evet. Benim ilk aklıma gelen bilmece işte bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca, el evet. üstünde kaydırmaca. O dediğiniz gibi sözler değişebilir. Evet. Bunun gibi örnekler vermenizi rica etsek. Türk dünyasında da aynı mı? Yoksa hani değiştirilerek mi söylenmiş?
Şüphesiz farklı bilmeceler de var ama biz Türk dünyasında yaptığımız bir çalışmada Türkiye Türkçesinde söylenen bir bilmecenin diğer Türk lehçelerinde de karşılıklarını aradık ve bu şekilde ortak 800 tane bilmece bulduk. Yaklaşık 800 tane bilmece
az
var.
Değil
ortak,
aslında,
çok
değil
zengin
mi?
Bir hazine. Evet. Dolayısıyla çok benzer. Nüansları var ama cevaplar aynı, zihnin işleyiş biçimi aynı, soru sorma şekli aynı. Hemen örnek verelim. Mesela dam üstünde yarım ekmek diye bir bilmecemiz var. Anadolu sahasında sorulan bir bilmece. Hemen size sorayım belki.
Düşünüyorum. Siz sorduğunuz andan itibaren evet. düşünüyorum ama.
Bunun cevabı
kiremit
ay.
Falan değil değil mi? İşte hemen ay. Çünkü ilk akla gelen evet. kesinlikle olmuyor bilmecelerde.
Evet, evet.
İlk akla direkt somut bir şey geliyor ama evet. halbuki apayrı.
Bambaşka bir şey soruyor. İşte biraz düşünmek, biraz böyle zihni kurcalamak lazım. Ve bu bilmecenin neredeyse 33 lehçede aynı şekilde karşılığı var. Hemen bir iki tanesini örneklendireyim. Afgan Türkleri diyor ki yok üstünde yarımdan ya da işte Balkan Türkleri aynı şekilde bizim gibi söylüyorlar. Başkurtlar diyorlar ki öyüm tübehende yartı ekmek. Yani tam olarak bunu evet. söylüyor aslında. Bunun gibi belki bir örnek daha verelim. Ağır halıyı silkemedim, ufak taşı dökemedim diye yine Türkiye Türkçesine sorulan bir bilmece var.
Sakın bana sormayın. Bilmece konusunda çok başarılı değilim galiba.
Gök ve yıldız, ağır halıyı silkemedim, ufak taşı dökemedim. Hmm. Bunun da bütün lehçelerde neredeyse karşılığı var. Dediğim gibi süremiz çok sınırlı olduğu için 2-3 evet. örnekle evet. geçiştiriyorum ama gerçekten çok zengin. İnşallah bununla ilgili çalışmamız yayınlandığında dinleyicilerimiz daha fazla örnekle karşılaşıp bu dünyanın ne kadar zengin olduğunu ve Türk dünyasının bu noktada da ortaklıklarını görüp okurlar ve mutlu olurlar diye
düşünüyorum. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz çalışmamız kelimesini kullandı. Ben şöyle kısaca bilgi vereyim. Doktora tezini bu konu üzerine evet. gerçekleştiriyor Sayın Türk Yılmaz. Biz de merakla bekliyoruz. Hatta programdan önce hani getirseydiniz gibi bir cümle kullandım. Keşke biz de dinleyicilerimize fotoğraf olarak evet. gösterseydik diye ama henüz basılmadı.
Evet.
İnşallah basıldıktan i̇nşallah. Sonra biz de sizlere ve tabii ki siz de tüm okurlarınıza hı-hı. sunacaksınız.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Emeklerinize
sağlık.
Sağ olun.
Gerçekten çok ilgi çekici bir konu. Özellikle çocuklarımız çok sever ama siz öyle zannetmeyin. Emin olun büyüklerin de çok ilgi alanında olan
bence
bir konu. Evet. Sizdeki demek bu kadar önemsemişsiniz.
Evet,
ve
evet.
bunun üzerine doktora yapmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikteydi. Bilmeceyi konuştuk. Hem Anadolu coğrafyasında hem de Türk dünyasında bilmecenin nasıl bir tür olduğunu, karşılığı nedir, nasıl doğmuştur? Örnekler de verdik birkaç tane sizlere. Kendisine bize bu güzel bilgileri ulaştırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Dayanır namet kaçar yavrey yiğit kendini önde. Yavre batılır kalasından yavru.
Şahikalar üstünde meydan okur bu erler. Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler. Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti. Tarihlere sorun ki bize ölmez Türk derler. Kahraman Türk ordusu, milletimiz sizinle.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Barış Pınarı Harekatı'nı konuşacağız değerli konuğumuzla. Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gündeyiz. Değerlendirmelerinizi rica edelim. Gerekliliğini ve amacını dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Şimdi hem de yerinden hitap ederek izleyenlere, dinleyenlere buradaki ortamı aktarayım. Barış Pınarı diye adını koyduğumuz harekat, adından da anlaşılacağı gibi bölgenin huzuru ve barışı için yola çıkılmış bir harekatın henüz başlangıç safhası. Henüz 3. günündeyiz. Çok hızla ve sağlıklı ilerleyen bir harekat ve bizim buraya da zaten bu harekattaki başlangıç niyetimiz veya buradaki bulunma amacımız bölgeyi kana bulamak isteyen yapıların, bölgede terörü yerleştirmek isteyen yapıların buradan bertaraf edilmesi, oyunun bozulması ve buradaki insanlara, yani topraklarından edilmiş o Suriyeli kardeşlerimize tekrar o topraklarına kavuşturmak, evini, işini, aşını, düzeni, hayat düzenini bir sıraya koyacak hayat ortamını onlara sağlamak. Bütün niyet ve maksadımız bu. Ve biz bu niyetle yola çıktığımız için dinleyenler ortamı canlandırabilsin diye aktarıyorum. Gerek Suriye topraklarında, gerek Türkiye tarafındaki topraklarda inanılmaz bir sevgi gösterisi, güven ve metiye var Mehmetçiğe karşı. Çünkü Mehmetçiğimiz bu bölgede operasyon yaparken ortamı size gene şöyle aktarmakta fayda görürüm. Normal günlük hayat devam ediyor. Zaman zaman ekranlarda, televizyonlarda görüyorsunuz. Topçularımızın, diğer silahlı kuvvetler unsurlarımızın yürütmüş olduğu inanılmaz bir operasyon var. Ve bu operasyonda günlük yaşantı devam ediyor bu operasyon ortamında ve kimsenin burnu kanamadan, hiçbir hataya yer vermeden bir operasyon yürüyor. Ki keza Şanlıurfa'nın merkezinde bulunan harekat merkezimiz, keza Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman ziyaret ettiği müşterek harekat merkezimiz arasında da inanılmaz bir uyum var. Ve şu ana kadar başka hiçbir ordunun başaramayacağı süratte, sağlıkta ve uyum içerisinde bir operasyon yürüyor. Belki dinleyenler sesleri alıyordur. Şu an topçu atışlarımız devam ediyor. Ben size bu yayını hemen dibinden yapıyorum. Dolayısıyla diğer ordularla kıyasladığınızda nasıl bir tablo çıktığını ortaya anlatabilmek adına bir örnek vermek isterim. Amerika, yani bölgede şu an bütün o kaosun sebebi, bütün o kanın ve gözyaşının sebebi olan ülke, Rakka'da malumunuz bir harekata girişti. Sözde terörle mücadele ediyorum ya maskelemelisiyle ve orada taş üstüne taş, baş üstüne baş kalmadı. Hala enkaz altında kalıp erişilemeyen cesetler var ve ölü sayısını, sağlık rakamını bilen yok. Aynı ortamda biz bir operasyon yürütüyoruz. Şu an hemen karşımda bulunan Tel Abyad'da, orada da günlük yaşantı devam ediyor ve şehrin hemen dibinde burada daha önce tespit edilmiş hedeflerde, yani örgütün sözde karargah veya sözde işte üst bölgesi olarak kullandığı, Amerika'nın o tırlar dolusu getirdiği yardımları depoladığı hedefler bir bir bu topçu atışlarımıza etkisiz hale getiriliyor. Şu an 200'ün üzerinde hedef etkisiz hale getirildi. Topçu atışlarımız, havadan yaptığımız operasyonlar büyük bir uyum içerisinde ilk gün devam etti. Ardından ikinci gün başka bir orduda göremeyeceğiniz sürattir bu. Onu da vurgulamak isterim. Evet. Kara birliklerimiz operasyona başladı. Ve topçu atışlarımızın bizim askeri terminolojide yumuşatma dediğimiz dönem bittikten sonra, ki bu çok kısa sürdü. Yani bir gün bile olmadan bu yumuşatma harekatı sona erdi. Hemen arkasından kara birliklerimiz bölgeye giriş yaptı. Ve ardından o girişin hemen sonrasında da evvelden belirlenmiş ve o an gece yapılan atışlardaki manzarada hala ihtiyaç var ise yeni ateş isteğinde bulundular. Yoksa da o bölgede hedefte tertiplenme dediğimiz safhaya geçtiler. Ve burada terör unsurlarında karşılarına çıkmaya cesaret eden varsa onları etkisiz hale getirdiler ki bu da çok ciddi bir rakam. 300'leri aştık 2 günlük bir süre içerisinde. Dolayısıyla harekata genel bir şapka ve değerlendirme yapmak istersek çok başarılı, olduğundan çok daha hızlı ve büyük bir güven içerisinde ilerleyen harekat olduğunu söyleyebilirim. Şehitlerimiz var. Suriye Milli Ordumuz dahil bizden bir parça. Bu şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyoruz. Ancak maalesef bu işin fıtratında bu var. Artı daha dün katledilen bir bebeğimiz vardı. 10 aylık henüz. Muhammed bebeğimiz, evet. Suriye'den gelen. Topraklarımızda hayat bulmak için yaşam savaşı veren ama maalesef örgüt tarafından katledilen bir bebeğimiz vardı. Bu acıları biz 40 yıldır her gün yaşadık, hı hı. Ve yaşamaya da devam ediyoruz. İşte bu acılar yaşanmasın, dursun diye bu yola çıktık ve bu yolda da çok ciddi bir mesafe kat ettik. O 30 kilometre derinlik, 480 kilometre uzunluktaki hatta güvenlik koridorunu oluşturmak için şu an bir 7-8 kilometre kadar ilerlemeyi sağlamış durumdayız. Yani yolun 1/3, 1/4 geçtik diyebilirim ve sağlıkla ilerliyor. Akabinde bütün bölgedeki alan hakimiyetini sağlayacağız ve ondan sonra İkinci etaba geçerek Sayın Erdoğan da işaret ettiği gibi Deirizor ve Rakka dediğimiz, yani Suriye'nin daha güney bölgelerinden bir operasyonla karşı karşıya kalacağız. Ama bu zaten bölgenin selameti, ülkemizin bekası için şart ve gerekli. Çünkü oyunu bozmak istiyorsanız böyle bir operasyonu yapmanız şart.
Evet Sayın Başbuğ, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gerçekten kalbimiz Mehmetçiğimizin yanında. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acıların yaşanmaması için sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle bir barış harekatı gerçekleştirildi. Barış Pınarı harekatı gerçekleştiriliyor. Bölgede amaç barış, huzur ve güvenliği sağlamak. Siz de tam sıfır noktasından aslında bize ulaştınız. Akçakale'desiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Bilmiyorum tabii. Çok... gerçekten burada zor şartlarda görev yapıyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi bir harekat ortamı var ama sıfır hatayla yapılan bir şey var. Son sözüm şu olsun ki belki sesleri duydunuz, yeni bir atış yapıldı. Burada bizim niyet ve maksadın bu olmasına rağmen bir takım mecralar bunu çok farklı yerlere çekmek istiyorlar. Bunu da buradan sizin vasıtanızı hatırlatmak için araya girdim, kusuruma bakmayın.
Estağfurullah, estağfurullah efendim. Evet,
çünkü o bahsettiğimiz mihraklar içte ve dıştaki paslaşma, yardımlaşmayla bu yapılanın sanki Kürtlere karşı yapılan, işgal maksatlı yapılan ve Türkiye'yi maceraya sokan bir yapı veya bir harekatmış gibi göstermek istiyor. Bu konuda gerek dışişlerimiz, gerek ilgili yetkili makamlarımızın yoğun gayretleri var. Diplomasi trafiğiyle biz bu engeli de aşmaya çalışıyoruz. Ama burada medyaya da, siz değerli medya mensuplarına da çok büyük iş düşüyor. Çünkü Türkiye'nin niyet ve maksadı bahsettiğim gibi sadece insan yaşatmak üzere ve bölgedeki huzuru geri getirmek üzere yapılan bir harekat.
Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Başbuğ.
Ben teşekkür ediyorum.
Biz de sizin vesilenizle Mehmetçiğimize Allah yar ve yardımcı olsun dileyelim. Kalbimiz onlarla, yüreğimiz onlarla. Size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenleri saygıyla selamlıyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ telefon hattımızın diğer ucundaydı. Barış Pınarı Harekatı'ndan ve tam da sıfır noktasından Akçakale'den bize ulaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alacağız.
Bahçelerim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız uzman vaiz Ayşe Akkoç stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Değerli teşekkür ederim.
Bugün İslam'ın evrenselliğini konuşalım istedik ve barış dini olduğunu bir kez daha vurgulayalım istedik. Barışın tesisinde bize düşen sorumlulukları konuşalım ve dinleyicilerimize ulaştıralım istedik.
İslam selam kökünden gelen yeryüzündeki bütün güzel duyguları içinde barındıran güzel bilgileri, mükemmeli içinde barındıran müthiş bir din. Çok güzel. İslam'ın dairesine giren, onun emniyet şemsiyesi altında bulunan herkeste güven vermeli. İslam'dan aldığı güveni o şemsiye altından dağıtmalı. Birey olarak bu noktada hepimiz mesulüz. Güvenilen insan olmak, güven almak ve güven vermek Müslümanın üzerinde en bariz özelliği olmalı. Kur'an-ı Kerim kaldı ki bize bu noktada tavsiyelerde bulunur. Allah-u Teala yeryüzüne indirdiği kullarına emirler verir. O emirleri en güzel tavsiyeleridir. O emirleri dinlediği zaman insanın ruhu aydınlanır, aklı aydınlanır ve etrafına o akıl ve ruh ile davranır. O davranışlar etrafına ışık saçar. Her Müslümanın, inanıyorum diyen her insanın aslında yaratanından aldığı o enerjiyi, o güzelliği etrafına dağıtması gerekiyor. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim bizlere ahlaklı olmayı telkin eder ki genel geçer evrensel bir değerdir ahlak. Etrafına ahlaklı davranan, güzelliklerle muamele eden bir insan önce içinde barışı yaşamalı. Evrensel barış, evrensel kaideler ve evrensel bir toplumun, dünyanın içinde yaşayan birey önce barışı kendi öz dünyasında tesis edecek. Kendisiyle barışık olacak. İşte kendisiyle barışık olmayı becerebilen insan dünyaya barışın mesajlarını iletebilecek. İç dünyasında huzursuzluğu izale etmesi için Allah-u Teala insanın ruhuna sıkıntı veren, hasta eden, yanlış davranışlardan uzak durmasını telkin eder mesela Kur'an-ı Kerim'inde. Yani yalan söylemek, başkalarının aleyhinde konuşmak, başkalarının kötülüğünü istemek, zanda bulunmak, kötü zanda bulunmak, başkaları için olur olmaz şeyleri iftira boyutunda söyleyip aktarmak. Mesela insan ruhunu hasta eden kötü davranışlar. Hı hı. Bunu huy haline getirdiğinde insan artık kendisiyle barışık olmuyor. Kendisiyle barışık olmayan, kendisiyle barış ilan edemeyen insan dünyaya ne katacaktır ki? O kendisiyle uğraşmaktadır. O zaman bizi yaratan diyor ki sen önce ruh dünyanı imar et, aklını imar et. Ruhunu ve aklını imar eden insan etrafındaki insanlara faydalı olmaya başlayacak. İşte bu anlamda yanlış konuşmalar, dedikodu yapmalar, zanda bulunmalar, insanın uzak durması gereken kötü huylar. Mesela toplumu kutuplaştıran, toplumu birbirine düşüren, yanlış telkinlerle insanları birbirine zıtlaştıran ahlak, Kur'an'ın övmediği, hatta Allah-u Teala'nın nefret ettiği bir ahlak. O zaman bize düşen nedir? Fıtratımızda olan güzel huyları ortaya çıkarmak, o güzel huylarla etrafımızdaki insanlara doğrunun kaynağı olan İslam'dan aldığımız güzel öğretileri aktarmak olacak. Böyle bir görevimiz var bizim. Müslümanın yeryüzünü imar etme, insanlığa güzellikleri anlatma ve aktarma gibi bir görevi var. Bu görev ihmal edildiğinde, yanlışlar yapıldığında, insanlar cahil kalıyorsa bu noktada, yanlışını fark edemiyorsa, o zaman her bir İslam'ın mensubu olduğunu iddia eden birey şunu sormalı kendine. Ben görevimi yapıyor muyum? Zira kargaşanın, terörün, insanların birbirine eğri baktığı bir ortamın olduğu bir dünya hiç kimseye hayır getirmiyor, huzur vermiyor. O zaman huzurun tesisinde görevini yapabilenler başını yastığına koyduğunda rahat bir uykuya dalabilirler. Ama bunu yapmıyorsa sorumluyuz demektir ve Allah her bir insanı sorumlu tuttuğu noktada hesaba çekeceğine göre o zaman sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de o güvenin tesisi için Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala'nın bir fermanı var ki çok önemli. Sen Allah'tan gelen bir şey sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba ve katı davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Bunu Rabbinin rahmeti sebebiyle, merhameti sebebiyle yaptın diyor Allah-u Teala. O zaman biz de etrafımızdaki insanlara önce nezaketli, anlayışlı, merhametli, şefkatli, iyi niyetli davranmak zorunda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu görevimizi yerine getirdiğimizde Allah-u Teala'nın peygamberine söylediği o güzel huy ve davranışları kendimiz de yapmış olacağız. Peygamberi örnek almış olacağız. Hatta diyor mesela yanlış yaptı sana birisi. O zaman diyor ki onları sen affet. Affetmekle kalma, onlar için dua et. Affı için dua et. Ve onlarla işlerinde istişare et. Peygamber'e emrediyor. Peygamber Efendimiz'in aldığı bu emirler, bu tavsiyeler aslında bize de tavsiyedir. Allah'ın bizden de böyle güzel huyları yapmamızı istediğine dair bir mesaj almamız gerekiyor. Hem iyi davranacağız, hem yumuşak huylu olacağız, hem merhametli olacağız. Hem bize yanlış yapanları olabilir bunlar Allah'ın kulları. Doğruyu öğrenememiş olabilir diyerek biz affedici davranacağız. Yanlış yaptılar diye kin tutmayacağız. Onlar için dua edeceğiz. Rabbim onları affet, bilmiyorlar diyeceğiz. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in kendilerine zulmedenler karşısında sen iste dağlar meleği gelsin, yerle bir etsin buraları diyen sesin karşısında ben rahmet için gönderildim, merhamet için gönderildim diyen Peygamber Efendimiz'in dediği gibi biz de Allah'ım onları affet diyeceğiz ve onlara dua edeceğiz. Bununla da kalmayacağız. İşlerimizde istişare edeceğiz onlarla. Yani ötelemeyeceğiz. Bu ne için gerekli? Allah'ın yeryüzündeki kulları arasındaki sevgi bağının, kenetlenmenin, birlikte ve beraber oluşun tesisi için gerekli. Yoksa yanlışsız insan yok yeryüzünde. Fakat yanlışta ısrarcı olanlar var ise işte orada temkinli olmak, birazcık mesafeli durmak gerekiyor. Çünkü yanlışından ne yaparsanız yapın dönmüyorsa ve şahsa zarar vermeye başlıyorsa onda ikazlar yoğunlaşacak. Ta ki düzelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Tıpkı kainatın sahibi Allah-u Teala'nın kullarından vazgeçmediği gibi. Hiçbir insan biz sevelim sevmeyelim, beğenelim beğenmeyelim Allah'ın rahmetinden uzak değildir. Allah ömür gibi bir sermayeyi her bir kuluna hediye ediyor. Vazgeçmiyor kulundan. Ondan vazgeçseydi hata yaptığında anında cezasını verirdi herkesin.
Ve affetmezdi.
Fakat Allah-u Teala asla kulundan vazgeçmiyor, süre tanıyor. Bize düşen o süreçte ne kadar bizim gibi yaratılıp yeryüzüne gönderilen insan varsa onların elinden tutabilmek, onlara yardımcı olabilmek ve onlar doğruyu yaşadıkça bizim de onların doğrularından sevap payını alacağımızı düşünerek hareket etmek. Bize düşen bu. Bunun için varız yeryüzünde. Islah için varız. Düzeltmek için varız. Peygamber Efendimiz sadece insanlara değil, diğer mahlukata karşı da şefkatliydi. Bir ağacın dallarını sallarken, hırçın davranıp yapraklarını sarsarak ağaçla çırptığını gören bir bedeviye, ne yapıyorsun? Yavaş ol. Ağaçları hafif sallayarak dök, hayvanına öyle yedir diyor, tavsiyede bulunuyor. Ağacın dalının kırılmasına bile razı olmayan şefkatli bir peygambere iman edeceğiz ama biz o inceliği gösteremeyeceğiz. Olur mu böyle bir şey? Bize yakışmaz ki. Mesela keçilerini sağan bir bedevi görüyor başka bir sahne. Biraz da yavrusuna bırak tavsiyesini söylüyor hemen. Çok önemli. Çok küçücük şeyler ama hayatımızı güzelleştiren şeyler bunlar. Biz onları yapabildiğimiz zaman özel oluyoruz ve Allah'ın rahmetini ruhumuzda, aklımızda hissedebiliyoruz. Yönlendiriliyoruz o zaman. İstediğimiz şey doğru olmak, güzel olmak, iyi olmak, ahlakın güzelleşmek ise o zaman yaptığımız tavırlar bize adeta hani önümüzden giden bir kar küreyici araç olur ya, yolu açar, arkasından koşar gidersiniz yol açılınca. Aynen o şekilde o huylar, ahlak, karakter bize güzel yollar açar. Önümüzde açılan yollardan diğer insanlara faydalı olmanın ana damarlarını buluruz biz. Sağ sola gittiğimizde önümüze çıkacak bir şeyler olur hep. Ve faydasını gördüğümüzde insanlara yaptığımız telkinlerin, davranışların, örnekliğimizin biz de o zaman Allah'ın rahmetini üzerimizde hissederiz. Toplum olarak bu sayı ne kadar artarsa o kadar çok huzur yakalayacağız inşallah diyorum.
Evet değerli hocam, yavaş yavaş son dakikalarımıza geliyoruz. Bize dediğiniz gibi o barışın, o sevginin tesisinde çok önemli sorumluluklar düşüyor. Öncelikle insan olarak, sonrasında toplum olarak. Bu bağlamda son dakikalarımızda neler söylemek istersiniz?
Ben Allah-u Teala'nın yeryüzünde barışın, birliğin, beraberin tesisi için her birimizi sorumlu tuttuğu gerçeğini hatırlatmak istiyorum öncelikle. Ayet-i kerimelerde çünkü mesela Enfal suresi 60. ayette diyor ki eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş. Bir başka ayette Nisa suresinde mesela eğer sizden uzakta durur sizinle savaşmazlarsa barış teklif ederlerse Allah onlara dokunmanıza izin vermez. Ama sizinle savaşırlarsa Allah yolunda savaşın diyor. Yani sürekli savaş, sürekli can kaybı, sürekli can yakan bir ortamda ben burada hemen Mehmetçiklerimize Rabbim yardım etsin diyorum. Ayaklarına taş dokunmasın, canları yanmasın, insanlar incinmesin, üzülmesin. Hayırlısıyla güvenlikli bir ortam hazırlansın o beldemizde inşallah. Sınırlarımız güvenlikli olsun diyorum. Çünkü Allah-u Teala yeryüzünde barışı, güvenliği tesis etmek için gönderdiyse her bir insanı, her bir insanın buna katkı sağlaması gerekiyor. Dualarımız var bugünlerde biliyorsunuz evet, Sezin Hanım.
Evet. Dualarımız
İnsanlarımız el açıyor. Ben yolda giderken, eve geçerken bireylerin birbiriyle bu konuyu konuştuğunu, Mehmetçiğimiz için özel duaları sesli sesli yaptıklarını duyuyorum. Çok mutlu oluyorum hakikaten. Yani elimizden ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyorsa Allah'ım onlara yardım et demek gelir değil mi? Gönülden, evet. Canı gönülden. O pozitif mesajlar onlara o kadar güzel yansıyacak ki ben inanıyorum. Her bir Mehmetçik Allah-u Teala'nın özel himayesinde orada. Çünkü güvenlik için, barış için, insanların huzuruna katkı sağlamak için oradalar. Allah-u Teala yardımcıları olsun. Bizlere de dualarıyla bütün insanımızın hepsine fert fert destek olmak nasip olsun diyorum.
Amin değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle paylaştığınız bu güzel, bu özel cümleler için, yüreğinizden kopan sözcükler için. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaiz Ayşe Akkoç değerli hocamız bizlerle birlikteydi. İslam'ın evrenselliğini ve barış dini oluşunu konuştuk ve bu bağlamda barışın tesisinde bize düşen sorumlulukları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili inşallah geçirirsiniz. Güzel günler, güzel huzurlu bir ortamda, bir yaşamda buluşmak. Yine pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.